Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmet metodu ile ilgili sorulan sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki iki cumartesi bu konuda dersler yaptık. Bugün bir başka soruyla başlayacağız. Erdem Bey'den o soruyu alalım.
Evet, şöyle bir sorumuz var hocam. Hadislerin bize ulaşması konusunda toplumda şüphe oluşturmak Kur'an'ın korunmuşluğunu da tartışmalı yapmaz mı?
Şimdi Kur'an bize neyi emrediyor? Önce Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emredilen nedir? Onu görelim. Mesela En'am suresi 106. ayette Allah-u Teala şöyle diyor Muhammed aleyhisselama hitaben. İttebi' ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy diyor. Peki ondan sonra da la ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Ne demek ondan başka ilah yoktur? Ondan başka kimseye kayıtsız şartsız boyun eğemezsin. Biz zaten her gün namazımızda İyyâke na'bud ve İyyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz diyoruz. Ondan sonra ve a'rid anil müşrikin, sen müşriklerden yüz çevir. Müşrikler kim acaba? Bu vahye uy da müşriklerden yüz çevir diyorsa Allah-u Teala, burada Allah-u Teala'nın dediği müşrik kim? Bakın onu da A'raf suresinin 3. ayetiyle iki ayeti birleştirirsek anlıyoruz. İttebi'u diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil hepimize. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size vahyedilen neyse siz ona uyun diyor. Ona uyun. Bak ondan sonra وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Allah'ın doğunundan, yani Allah'ınla aranıza koyarak bir takım ona yakın gördüklerinize uymayın. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öyle hadislerine, şunlara bunlara öyle hemen Kur'an'la karşılaştırmadan uyarsan onu ilah yapmış olursun. Zaten Hud suresinin ilk iki ayetinde de Allah-u Teala kitabı kendisinin açıkladığını, bunu Allah'tan başkasına kulluk etmememiz için yaptığını söylüyor. Dolayısıyla Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam açıklamıştır demek de tam bir şirktir. Onda inşallah bir başka derste belki ayrı şey yaparız. Bak onun doğununda evliyaya uymayın diyor. Doğunun da aşağısına, mesela şimdi şu Cenab-ı Hakk'ı uzak gösteriyorlar mesela tavandaki gibi. Kendileri de aşağıda ne yapalım biz Allah'a ulaşıp araya aracı koyduk diyorlar. Halbuki Allah-u Teala diyor ki ben size sinir uçlarınızdan daha yakınım. Araya bir şey koymayacaksın diyor. Galilem ma tezekkerun. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsun. Kur'an'da o kadar çok ayet var ki bununla alakalı. Şimdi dolayısıyla bu konuda Kur'an'ın korunmuşluğu ile ilgili seni birazcık dinleyelim.
Şimdi sorumuzu ben bir daha tekrar edeyim. Şöyle deniyor. Hadislerin bize ulaşması konusunda toplumda şüphe oluşturmak. Yani ne demek? Diyorsunuz ki siz işte şu hadis doğru olamaz. Böyle bir hadisi, böyle bir ifadeyi Nebimiz kullanmış olamaz. Bu Kur'an'a aykırıdır. Şeklinde sözler tükettiğiniz zaman, bu sözleri dile getirdiğiniz zaman siz hangi delile dayanarak Kur'an'ın korunmadığını söyleyeceksiniz o zaman? Yani bunu nasıl savunacaksınız? Birisi de kalkar der ki ya o zaman böyle de ayet olmaz der. Şeklinde buradan bir çıkarım.
Ben de seni şöyle söyleyeceksin zannettim. Siz niye şirkle mücadele ediyorsunuz?
Evet. Yani şimdi tabii bu söyleniyor ama bu tabii bir takım yanlış ön kabullerle söylenen bir şey. Bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Rabbimiz sadece Kur'an ifadesini kullanarak Kur'an'ı koruduğundan bahsetmiyor kitabımızda. Hicr suresinin 9. ayetine dayandırılır Kur'an'ın korunmuşluğuyla ilgili mesele. Yani Allah'ın onu koruduğuyla ilgili konu. Oysa Hicr suresinin 9. ayeti şöyledir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Biz o zikri koruduk, indirdik, biz indirdik. Ve onu koruyacak olan da elbette biziz buyuruyor Rabbimiz. Burada özellikle Kur'an ifadesini değil, ez-zikir ifadesini kullanıyor. Ve biz Kur'an'a baktığımızda, işte geçtiğimiz derslerimizde bunun örneklerini vermiştik. Zikir ifadesi sadece Kur'an'ın değil, Allah'ın indirdiği bütün kitapların ortak adı. Hepsinin ortak özelliği. Şimdi şöyle bir şey derler o zaman. Yani mesela ya peki bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili nedir? Bunun korunduğunu sen nereden çıkartıyorsun diyen bir insana ya Allah öyle söylüyor dediğiniz zaman ya kardeşim ben onun da Allah'ına ait olup olmadığını nasıl anlayacağım derse ne diyeceksiniz? Yani dolayısıyla burada sadece bu ayet gösterilerek Kur'an korunmuştur demek mümkün değil. Zikrin zaten bütün kitaplardaki zikrin korunduğunu söylemek mümkün. Peki o zaman biz bu kitap Allah'ın kitabı mıdır? Ya işte şurasında şöyle çelişki var. Yok efendim avliye meselesi vesaire gibi bir takım abuk subuk şeylerle, uydurmasyon şeylerle gelen insanlara bunun Allah'ın kitabı olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Dediğimiz zaman Rabbimiz bunun cevabını veriyor zaten Kur'an'da. Bir kere mesela bugün ateistlerin şunların bunların daha doğrusu Kur'an'a veya Allah'ın dinine küfretmeyi kendilerine iş edinmiş kişilerin dillerine doladıkları şeylerden bir tanesidir mesela avliye meselesi. Oysa avliye meselesi yani işte bu kısaca söylemek gerekirse mirasın dağıtımında pay ve paydanın birbirinden farklı çıkması, bir çıkmaması gibi bir mesele. Bu aslında Kur'an'dan ortaya çıkarılmış bir şey değildir. Bu Kur'an'daki ayetleri birlikte değerlendirip okuma metodunu bilmeyen bu konuda ya da bunu bildiği halde belki de gizleyen kişilerin Kur'an'a çamur atmak için belki ortaya çıkardıkları bir şeydir. Kur'an'a baktığınızda böyle bir şey yoktur. Bu insan üretimi bir şeydir. Allah'ın gönderdiği kitapta böyle bir şey zaten olmaz. Bununla ilgili de çok derslerimiz var. İşte hocamın da Fatih hocamın da çalışmaları, yazıları var. Buralara bakılabilir.
33. ayette yani Nisa suresinin 33. ayetinde Allahü Teala önce sözleşmeyle mirasa dahil olanların paylarının
verilmesi
verilmesini emrediyor.
Emir.
Sonra paylaşımı emrediyor.
Aynen
Burada
öyle.
bunu yaptınız mı avliye diye
Bir mesele
pay
ortada.
payda uyuşmazlığı diye bir şeyin olması imkansız. Allah'ın bu emrini yerine
Evet, yani
getirdiğini
önce
sana.
sözleşmeyle ne demek? Yani
Nikahla.
nikah sözleşmesiyle kişinin eşinin payını Nisa suresinin 11-12. ayetlerindeki paylaştırmaya katmadan önce vermesi, ondan sonra diğer paylaşımı yapması durumunda ne avliye diye bir mesele ortaya çıkar, ne payla paydanın birbirinden farklı olması diye bir sorun ortaya çıkar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz bu kitap şundan dolayı Allah'ın kitabı değildir diyemezsiniz. Hiç kimse diyemez. Bir ateist de diyemez, bir mümin de. Çünkü bunu söyleyebilmek için şunu söylemeniz, ben bu kitabın tamamını inceledim ve buradaki her şeyi anladım, kavradım. Bana kimse bunun Allah'ın kitabı olduğunu söyleyemez demeniz lazım. Bu mümkün değil. Çünkü sizin çelişki olarak gördüğünüz, bir yanlış olarak gördüğünüz şeyin aslında bir açıklaması vardır. Siz ona ulaşamamışsınızdır veya insanlık bile, bütün insanlar bile hala o açıklamayı yapmamış olsa bu sizin söylediğinizin doğruluğunu göstermez. Dolayısıyla Rabbimiz diyor ki eğer bu kitabın Allah'ın kitabı olmadığını düşünüyorsan, onun Rabbimizin söylediği tek şey var. Ya sadece şu şartlar altında bu kitap Allah'ın kitabı değildir iddiası kabul edilebilir ve tartışılabilir. Bunun dışında hiçbir şart altında tartışılamaz. Yani kimse bu kitapta çelişki var diye bu Allah'ın kitabı değildir diyemez. O çelişki gördüğün şeyi sen yanlış görmüş olabilirsin.
Çelişki olamaz ki.
Evet.
Siz bakarsınız sıcakla soğuk arasında da çelişki var dersiniz.
Yok yani öyle görmüş olabilirsiniz ama
Ama
bir
öyle değil.
incelersiniz olması mümkün olmadığını
Bu
da
ikisine
görebilirsiniz.
ikisinin
Evet.
de çok önemli olduğunu
Ya, o
görürsünüz.
yüzden ortaya koyabileceğiniz tek bir şey var. Allah nasıl bu iddiayı savunabileceğinizi size söylüyor. Diyor ki ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina. Kulumuza indirdiğimizden bir şüpheniz varsa fe'tu bi suretin min misli. O zaman onun dengi bir sure getirin buyuruyor Rabbimiz. Yani siz bu kitabın Allah'a ait olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yapacağınız bir tek şey var. Aksi takdirde hiçbiri kabul edilmez. Bir sure getireceksiniz. Dengi bir sure. Ved'u şuhedâekum min dûnillâh in kuntum sâdıkîn. Eğer bu söylediğinizi yapabilecekseniz de Allah dışında sizin uzman kabul ettiğiniz herkesi de çağırabilirsiniz. Onları da çağırın. Hep bir araya gelin. Hepiniz oturun çalışın. Dengi bir sure getirin. Ama dikkat edin bir ayet değil. Bir sure. Yani ayetler arasındaki ilişkileri Allah'ın kurduğu gibi birbiriyle ilişkili olacak şekilde bir sure olacak. Ama devamında da şuna da katlanmanız lazım. Eğer böyle bir çalışmaya giriyorsanız. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer bunu yapamazsanız velen tef'alu ve asla da yapamayacaksınız. Fettekun nar elleti vakuduhen nas vel hicara. O zaman kendinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten koruyun. Ona karşı dikkatli olun. O iddetli kafirin onlar kafirler için hazırlanmıştır o ateş. Yani dolayısıyla bu iddia ancak bu şekilde değerlendirilebilir. Burada da Kur'an'ın bu büyük meydan okumasıyla karşılaşırsınız. Bunu göze alıyorsanız buyurun o sureyi getirirsiniz, incelenir, bakılır. Diye ben sözlerimi tamamlamış olayım hocam. Buyurun.
Şimdi burada tabii Allah-u Teala biliyorsun her şeyin Kur'an-ı Kerim'de örneğini de vermiştir. Sadece açıklamayla kalmamış. Sen şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in korunmuşluğunu çok güzel söyledin. İnanmıyorsa hadi getirin. Bütün toplaşın.
Yapabileceğiz bu.
Buyurun.
O kadar.
Hadi buyurun. Evet. Yani şimdi siz şu saçı tarif edememiş olabilirsiniz. Bu saçı Allah'ın yaratmadığını düşünüyorsanız dünyanın bütün fabrikaları, evet, uzmanları toplasın, bir saç kılı yapsın, evet, görelim.
Aynen öyle.
Bitti. Evet. Aynen onun işte, evet, Allah'ın, evet, kitabı. Evet. Şimdi burada efendim istersen soruyu bir daha tekrarla.
Tamam hocam.
Zihinlerde şey yapsın.
Hadislerin bize ulaşması konusunda toplumda şüphe oluşturmak Kur'an'ın korunmuşluğunu da tartışmalı yapmaz.
Tamam. Hadislerin ulaşması konusunda şüphe oluşturmak. Bakın şimdi bir kere Resulullah hayattayken hadis yazmasını yazmayın demiş. Yani Kur'an dışında hiçbir şey yazmayın demiş. Sadece metodolojiyi öğretmiş. Gayet güzel. Ha bugün o gelen hadislerden biz çok güzel şeyler öğreniyoruz. Hikmetin, evet, bir sürü şeylerini öğreniyoruz sahih olan hadislerden de. Ama Kur'an'la kontrol ediyoruz. Şeyle değil, rivayetlerle, evet, değil. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de bunun da örneği var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğinde kimsenin asla şüphe etmeyeceği sözlere eğer Kur'an'a uygun değilse uyulmamasının herhangi bir günahı olmadığını açık Allah söylüyor. Mesela şimdi Ahzab suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor, ilk üç ayetinde ya eyyühen nebi, ey nebi diye başlıyor, Resul yok. Ya eyyühen nebi tekillah, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Ve la tuti'il kafirine vel münafık, kafir ve münafıklara boyun eğme. İnne Allah kâne alîmen hakîme, Allah her şeyi gayet iyi bilir ve doğru kararları doğrudur. Ondan sonra nebiye emredilen nedir? Vettebi' mâ yûha ileyke min rabbik, Rabbinden sana vahyedilen neyse, vahyedilen de Kur'an dışında herhangi bir şey değil. Vahyedilen neyse, burada bir uydurmuşlardır. Vahiy gayri metlu, onu da inşallah belki başka ders olur. Ama zaten burada da çok net bir şekilde anlaşılır. Bu derste o çok net anlaşılır. Sana vahyedilen neyse sen ona uy. İnnallâhe kâne mâ te'amelûne habîrâ. Çünkü Allah-u Teala ne yaptığınızdan haberdar, onun iç yüzünü gayet iyi biliyor. Ondan sonra ve tevekkel ala Allah. Kim ne yaparsa yapsın sen Allah'a güven. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Vekil olarak Allah yeter. Sen korkma. Tek başına da kalsan Allah seni korur, kollar. Şimdi buradan bakıyoruz şeyde mesela aynı surenin Ahzab suresinin 36. ayetinde şeye en çok delil getirdikleri, yani hadislerin Kur'an'ın yanında ikinci delil olduğuna en çok delil getirdikleri ayetlerden birisi bu, değil mi? Bak şimdi. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'mine. Ben şimdi sizin ikinizden de şunu rica ediyorum. Yani izleyici doğru anlasın diye. Siz zaten konuları çok iyi bilen kişilersiniz. Şimdi sen mesela, şimdi ilahiyat tahsili yapıyorsun dışarıdan. Evet, bitti mi? Ha iyi. Tabii ilahiyat mezunusun. Tamam. Öğrendik, tamam. Sağ ol. Şimdi Fatih Hoca da yıllar önce ilahiyatı bitirdi. Kaç yılında bitirmiştin?
2000 hocam.
2000 yılında, yani 21 sene olmuş ilahiyatı bitireli. Sen de ilahiyatın bitirdiğin günlere göre cevap ver. Sen de daha yeni bitirmiş olman çok iyi. İlahiyatı öğrendiklerine göre cevap ver, tamam mı? Yani ona göre izleyici doğru anlasın diye.
Yoksa çok karışacak.
Diyor ki ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qada Allahu ve rasulu emran en yekuna lehum el khiyaratu min emrihim. Bir mümin kadın ve erkek Allah ve Resulü bir konuda karar verdiği zaman tercih hakkına sahip değildir. Hiçbir şekilde tercihte bulunamaz. Yani ne dediyse bitti. Ve men yasillaha ve rasulahu, kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse fakat dalle dalalen mubina, apaçık bir şekilde sapıtmış, yoldan çıkmış olur. Bizim bu ayetlerde, yani bugünkü Erdem ve Fatih Bey olarak değil, size öğretilen de sen ilahiyat öğrendiğine göre burada Resul'e itaat ne demektir?
Yani peygamber Muhammed Aleyhisselam ne dediyse onu yapmak. Yani
söylediğini söz, tabii. Fiil ve takrirler, evet, onayları.
Tabii.
Bir şey söylemişse ona mutlaka itaat, tabii, edeceksiniz.
Tabii.
Efendim bir iş yapmışsa onu mutlaka aynen yapacaksınız. Efendim söylememiş, yapmamış ama onaylamış, onu da mutlaka yapacaksınız. Hadis denen bu değil mi?
Yani bugün itibariyle sünnet ve hadis ve sünnetlere itaat manası.
Mecbur. Yani dolayısıyla Kur'an'la sünnet arasında da şey kaynaklık açısından bir fark yoktur.
Evet.
Evet. Şimdi Allah her şeyin örneğini vermiş. Bak hemen arkasında ne diyor Allah? Ve iz tekulu lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyhi. Senin nimet verdiğin, Allah'ın nimet verdiği, senin de nimet verdiğin kişiye şöyle diyordun. O kişinin kim olduğunu da Allah burada isim olarak söylüyor. Zeyd diye. Bu Zeynep, Zeyd ve Zeynep olayı.
İsmi geçen tek sahabi.
İsmi, evet, geçen tek sahabi. Allah bunun ismini boşuna burada, evet, söylemiyor. Tek, sadece bunun adı geçiyor. Diyor ki, hani şöyle diyordun. Emsik aleyke zevcek. Eşini tut. Eşini boşamak istiyor. Tut diyor. Boşama. Eğer bir önceki ayet, bak vettakillah, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Allah Allah. Çok ağır. Çok ağır bir ifade değil mi? Allah'tan kork diye de tercüme edilir genellikle.
Şimdi geleneksel anlayışa göre Zeyd'in burada eşini boşamaması.
Elinin, ayağının titremesi lazım.
Asla eyvah boşayamayacağız. Böyle devam edeceğiz.
Ya, onu bile söylemeyecek, boşamayacak.
Evet.
Ve gönülden itaat edecek. Evet. Gönülden itaat edecek. Gönülden de kabul etmezse münafık sayılır, evet, bir defa. Ve fakat dalle dalale mubine, apaçık bir şekilde sapıtmış olur diyor. Peki Muhammed Aleyhisselam emsik aleyke zevcek ve tekillah diyor. Eşini tut,
Allah'tan
boşama, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyor. Peki bu sözün Muhammed Aleyhisselam'a ait olduğunda en küçük şüphe olabilir mi? Hı? Efendim işte yok tevatürle gelmiş, onun hadis-i ricalı sahihtir, şudur budur. Hadis ilminde ne kadar olursa olsun şey yaparsanız hadis uleması der ki bu gene de zannidir, kesin değil. Ama bu kesinliğinde şüphe olmayan bir ifade değil mi?
Evet.
Kur'an'da Allah-u Teala bize bunu gösteriyor. Muhammed Aleyhisselam Zeyd'e diyor ki eşini tut, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyor. Sakın derken ve tuhfi fi nefsike mellahu mubdihi. Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi içinde gizliyordun. Ne gizleyebilir?
Yani bana şimdi ben olarak sormadığınız için söyleyeyim hocam. Zeynep validemize olan sevgisini.
Haşa. Haşa.
Öyle söylüyor. Haşa diyorsun. Öyle söylüyor. Kitapların tamamı, evet, onu söylüyor.
Öyle. Evet. Bak bu ayetler doğru anlaşılmasın, hı, diye Resulullah'a yapılmadık iftira kalmaz. Allah-u Teala emrediyor işte gözlerinizi sakının diye Nur suresinin 30. ayetinde قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ diye müminlere söyle gözlerini sakınsınlar, ferçlerini korusunlar diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gidecek kapı açık oradan öyle zevkle şeye bakacak, haşa. Ve bu da Allah'ın elçisi olacak, öyle mi? Ondan sonra siz Allah'ın bu ayetini değersizleştirmek için Resulullah'a bu iftiraları yapacaksınız. Ya da yapıldığının farkına varmadan alıp koyacaksınız kitabınızı. Neyse. Diyor ki tut, zaten bunu niye söylediğini Allah kendisi açıklıyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu şeyini Allah kendi açıklıyor. Kimseye bir şey bırakmıyor. Mufassal kitap bu demek işte. Her şeyi ayrıntılı açıklıyor. En küçük soru kalmıyor. Diyor ki İçinde gizliyordun. İnsanlardan korkuyorsun. Allah'ın açığa çıkaracağı bir şeyi içinde gizliyorsun. Ondan sonra ne diyor bak? Allahu ehakku en tahşahu. Korkmana layık olan Allah'tır. Başkasından korkmayacaksın. Zaten biraz sonra da onu Allah yine açıklayacak.
Arkasından tahşan nasıl vardı hocam öncesinde? Onu herhalde
doğru okuduk. İnsanlardan korkuyorsun. Allah'ın açığa çıkaracağından şey yapmıyorsun. Diyor ki burada Allah-u Teala فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. Bak isim, tek isim bu. Fatih Hoca'nın da söylediği gibi. Kur'an-ı Kerim'de Ashab'dan Kur'an'da ismi geçen tek kişi bu. Zeyd ondan, yani eşinin kim olduğu zaten belli. Zeynep'i boşadığı zaman isim önemli değil. Sadece Zeyd'in eşi olması önemli. Evlatlığı zaten. Zevvecnâkeha, evlatlık olduğunu da Allah söylüyor. Biz tarihi kitaplara bakarak değil. Zevvecnâkeha, sen istemiyorsun ama bak zevvecnâkeha, seni onunla biz evlendirdik. Bu ifade hiç kimse için geçmez Kur'an-ı Kerim'de. Zevvecnâkeha, seni onunla biz evlendirdik. O hakim Zeyd'in eşi. İsminin şu veya bu olduğunun hiçbir önemi yok. Evet. Zeyd'in eşiyle seni evlendirdik. Peki niye evlendirmiş Allah? لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ.
Sebebini de açıkladı.
اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ, yani evlatlıklarının evlatlıkları, eşlerini boşadıkları zaman onlarla evlenme konusunda müminlere herhangi bir hareç olmasın diye. Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu evlenmeyi istemediği için Allah evlendirmiş. Ben evlendirdim. Şimdi buradan Zeynep'in de istemediği çok net şekilde belli mi? Onunla Zeynep'in de şeyi yok. Şimdi burada bir mümin erkeğin ve bir mümin hakkı, kadının tercih hakkı yoktur. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı evlendirdiyse Muhammed Aleyhisselam ya Rabbi ben istemiyorum deme hakkına sahip mi? Asla. Peki Zeynep diyebilir mi ki ben bu evliliği kabul etmiyorum? Çünkü emreden Allah'tır. Eğer müminsen buna ses çıkaramazsın. O zaman bir önceki ayette mümin erkek ve mümin kadın olanın ilk örneği kim?
Muhammed
Aleyhisselam'la Zeynep. Ve Allah-u Teala onu niye evlendir? Ben evlendirdim diyor. Efendim sen onu sevdin işte gördün. Haşa, haşa öyle bir durum yok. Niye, neden evlendirmiş? Müminlerin evlatlıkları, eşlerini boşadıkları zaman onunla evlenmeleri konusunda bir hareç olmasın. Ben yani sen örnek olarak onların önlerinde bulun. Peki, اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَتَرًا diyor. Onları boşayıp ilişkiyi tamamen kestikleri zaman onlarla evlenebilsinler. Ve kâne emrullâhi mef'ûl, Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Bu kimin emri? Allah'ın emri. Muhammed Aleyhisselam istediği için mi oldu bunu? Zeynep'i beğenmiş de bilmem ne falan, bu ayetlere uydurulabilir mi hiç? Hiç mümkün değil. Şimdi bak bu surenin başında Allah-u Teala ne dedi? Sana vahyedilen neyse sen ona uy.
Ona tabii zaten vahyedilen... o evlatlıklarla ilgili hüküm de orada olduğu için. Burada var orada. Resulullah'ın işte içinde gizlediği de o. Yani ben şimdi bunu, sen bunu boşarsan Allah beni bununla evlendirir demiş oluyor.
Tabii zaten Nisa suresinin 23. ayetinde, onun için işte tilavet bu ayetleri bağlantılarıyla okumak. Nisa suresinin 23. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Kendi sulbünüzden olma oğullarınızın eşleri size haramdır diyor. Kendi sulbünüzden, yani öz oğlunuzun eşi size haramdır diyor.
Demek ki üveyler değil.
Zeyd öz oğlunun eşi mi?
Değil. Zeyd öz oğlu eşi. Değil, evlatlığı. Evet.
Evlatlığın eşi. Evlatlığın eşiyle evlenmenin haram olduğu, evlenmenin haram olduğu bu ayette net bir şekilde ortaya çıktı. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlığı Zeyd. Eşi Zeynep. Geliyor, ben Zeynep'i boşamak istiyorum. Eyvah diyor. Bu ayetleri çok iyi biliyor. Hemen zihninde canlanıyor. Şimdi bunu boşarsa Allah beni Zeynep'le evlendirir. Niye? Millete örnek kılmak için. Ben bu milletin karşısına nasıl çıkarım? Çünkü o zaman bugün bile evlatlığın eşiyle birisi evlenmeye kalksa herkes o falan der, laf dokundurur. O gün ben bu milletin karşısına nasıl çıkarım? Zeynep de bunu asla kabul edemezdi. Allah-u Teala Diyor ki sen insanlardan çekiniyorsun diyor. Milletten, insanlardan yani. Allah'tan korksana diyor. Daha uygun olan odur diyor. O diyor eşini boşadığı zaman ben evlendim, biz evlendirdik ki seni. Sen istemiyorsun, o da istemiyor. Bir şeyde yani Müslümanların evlatlıkları kıyamete kadar olabilir yani. Allah-u Teala evlatlıklarınız sizin evladınız değildir demiş. Hiçbir hukuk hükmü yok. Mirasçı olamazlar, hiçbir şey olamazlar. Demiş ama gene yapabilirler. Onları boşadıkları zaman onlarla evlenmeleri konusunda herhangi bir yasağın, herhangi bir problemin olmadığı hususunda biz seni örnek yapmak istedik diyorlar. Örnek olasın diye evlendirdik diyor. E zaten Allah yine bu ayetin 21. ayetinde, bu surenin 21. ayetinde de söylüyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için üsve-i hasene vardır. Allah'ın Resulü, Allah'ın ayetleri ile, yani bu söylediklerimiz örnekliği Allah'ın ayetleriyle ortaya koyduk. Eğer o hadis dedikleri, yani bu hadislerin büyük bir bölümü de iftiradır Resulullah'a yani. Hangisi doğru, hangisi yanlışlığını tespit edebilmek için de Kur'an-ı Kerim'e başvuracağız. İşte burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıktığı kesin olan söze şey uymadı. Zeyd uymadı. Zeyd uymadığı zaman aslında şeyin bu eğer 36. ayete verilen anlam doğru olsaydı şeyin Ahzab suresinin Zeyd'in kafir olması gerek. Halbuki Allah'ın ayıpladığı Zeyd değil. Neden dolayı değil? Bak beyin tenazaatun fi şeyin ferudu ila Allah ve Resul diyor değil mi şeyde Nisa suresi 59. ayette. Herhangi bir şeyden niza ederseniz bak şimdi burada tam bir niza var mı Fatih Hoca? Muhammed Aleyhisselam boşama diyor, o boşuyor. Niye? Ferudu ila Allah ve Resul ne demektir? İşte bunun yöneticisi, bakıcısı, babalık yapmış ona. Sadece Allah'ın nebisi olarak değil, büyük bu kadar büyük ikramda bulunmuş bir zatın zatı dinlemiyor. Bu aynı zamanda anneye babaya itaat konusunda niye? Söylediği Kur'an'a uygun değil. Onun için fe in tenazaatun fi şeyin ferudduhu ila Allah ve Resul diyor ya Allah 59'da.
İkisi de şimdi Kur'an'a uyacak. Muhammed Aleyhisselam da o da
mecburen. Muhammed Aleyhisselam da Kur'an'a uyacak zorunda. Zeyd de Kur'an'a uyacak. Muhammed Aleyhisselam sesini çıkaramaz. Aynen. Şimdi Kur'an-ı Kerim Zeyd'e eşini boşama hakkını vermiş mi?
Evet.
Koskoca bir talak suresi var. İza tallaktum min nisa'e. Bir takım şartlar koşmuş. Bakara suresinin 228 ve devamı ayetlerde de talakla ilgili Allah-u Teala bütün hükümleri ortaya koymuş. Zeyd'in yaptığı onlardan hiçbirine aykırı değil. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı aykırı. Onun için onun bu emrine uymaması gerekiyor değil mi?
Evet.
Yani ya ister uymayabilir, boşamayabilir o tamam. Ama boşadığı zaman Zeyd suç işlemiş oluyor mu?
Hayır.
Olmuyor. Peki bu ayette burada Allah Zeyd'i suçluyor mu?
Hayır.
Ama ne yapıyor? Muhammed Aleyhisselam suçluyor. Evet. İnsanlardan korkuyorsun diyor. Evet. Ve niye evlendirdiğini de örnek olsun evet. diye de açıklıyor yani.
Burada ismi geçen tek kişi o yani. Taltif de olabilir yani.
Tabii. Taltif tabii. İsmi geçen tek kişi. Bak örnek olasın diye diyor. Peki bu tefsirleri bu iftiralarla dolduranlar hiç örnekliklerini bahsederler mi?
Ya ne kadar olayı nasıl anlamış değil mi ya? Hem nebi hem babası konumunda Allah bana bu hakkı verdiyse istediğimi
kusura bakma. Yani. Allah bana bu hakkı verdi ben yaparım. Ben dinlemem.
Uygun olan tek davranışı o sergiliyor.
Ve bak bu söz bak, o zaman Muhammed Aleyhisselam'dan gelen bütün sözleri biz Kur'an'a vurmak mecburiyetinde değil miyiz?
Şu sizin dediğiniz gibi şu ayetten daha mütevatir bir hadis olabilir mi?
Hiç mümkün değil yani.
Ve uyulmuş mu buna?
Asla. Siz nasıl Allah'tan korkmaz insanlar, siz nasıl diyebilirsiniz ki Muhammed Aleyhisselam'ın söz, fiil ve takdirleri ikinci bir delildir. Nasıl diyebilirsiniz? Bir de Allah'tan korkmadan buna siz nasıl sünnet diyebilirsiniz? Bakın Allah burada sünneti de açıklıyor. İsterseniz hemen okuyalım. Allah burada sünnetin de ne olduğunu açıklıyor.
Hocam önce o şeyden isterseniz 39'dan devam edelim mi? Çünkü demek ki insanlar bu ayetlere rağmen hala Muhammed Aleyhisselam nasıl olur da evlatlığının boşadığı karısıyla evlenir diye konuşuyorlar ki, arkasından Allah buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا.
Bak sen Allah'ın Resulü'nün ayetlerini tebliğ eden kişisin. Evet. Her nebi bunu tebliğ, Resul olmak zorunda.
Resul'ün görevi bu zaten. Evet.
Yani o zaman bunu, sen sadece Allah'tan korkacaksın.
Bunu yapıyorsun diye insanlar senin üstüne geliyor olabilirler. Sen sadece Allah'tan kork, gerisine karışma. Bitti. Allah hesabı görür diyor. Hesabı bitti. Görücü olarak yeter.
Allah burada da açıkça söyler.
Evet, şimdi devamında da Zeyd'in kendi oğlu olmadığını, evlatlık olduğunu anlatırcasına Rabbimiz buyuruyor ki مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ. O sizin içinizdeki erkeklerden herhangi birinin babası değil. Yani Zeyd'in babası değil, oğlu yok.
Yani o,
Zeyd onun üvey oğlu.
Daha önce oğlu olmuş ama ölmüş.
Yani hiç boşuna uğraşıp da onu sıkıntıya sokmaya kalkmayın demiş oluyor insanlara. Velakin Resulallahi Hatemen Nebiyyin. Ha, burada çok önemli. Allah'ın elçisi ve bunu size bu konuda örnek olabilecek son kişi. Nebilerin sonuncusu.
Nebilerin sonuncusu.
Olmalıydı bu yani.
Evet ya, bunu yapmak zorunda. Başka kim olacak o örnek, çok olmayacak da kim olacak?
Çok güzel yani, mükemmel yani.
Ve kânallâhu bi külli şeyin alîmâ. Allah her şeyi bilir.
Bir de burada Allah-u Teala çok önemli bir şey daha söylüyor. Bakın biz hikmetle ilgili sorulan sorular diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah kitap ve hikmet, kitap ve hikmet, kitap ve hikmet 12 yerde tekrarlıyor. Ve kitap ve hikmet son derece önemli. Evet. Kur'an-ı Kerim'de sünnet kelimesi de 11 yerde sünnet olarak, bir yerde de minhaç kelimesiyle, şiraten ve minhaca anlatılıyor. Şimdi bakın, sünnet Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar Allah'ın insanlar için çizdiği, gitmelerini istediği yol. Dolayısıyla o yolda herkesten önce Allah'ın nebileri gitmek zorunda. Bak burada şunu da söylüyor bak. Bu burada o son derece önemli olan bir husus. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجْ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ. Bak Allah'ın ona farz kıldığı şey, farz kıldığı ne? Bak مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمْرًا. Allah ve Resulü bir emri kesinleştirdiği zaman, dediği zaman, o emri ki kesinleşen emir neydi? Zevvecinâkehâ, değil mi? O zaman faradallahu leh ne olmuş oluyor? Muhammed Aleyhisselam için Allah'ın verdiği emir oluyor, değil mi?
Evet.
Ve o zaman burada mümin erkeğin Muhammed Aleyhisselam olması, evet, yani ilk örneğinin, tabii herkes girer de, mümin kadının ilk örneğinde Zeynep olması, evet, kesin. Yani en küçük şüpheye yeri yok. Evet. Var mı?
Yok hocam.
Yok. Şimdi burada diyor ki, ama asıl örneklik Muhammed Aleyhisselam'ın görevi, ama o Allah emrettiği için Zeynep de ses çıkaramaz. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ. Nebi üzerinde hiçbir zorluk olmaz Allah'ın farz kıldığı bir konuda. Bunu Allah sana farz kıldı, bitti.
Kimden çekiniyorsun demiş
olur. Kimden çekiniyorsun? Zaten okudun o ayetleri, evet, de. Peki Allah'ın farz kıldığı şey nedir? Sünnet Allah. Allah'ın sünnetidir. Bakın Allah'ın sünneti Allah'ın farz kıldığıdır. Bütün nebilere. Nebilere farz, bize farz değil mi? Allah Nisa suresinin başından 26. ayete kadar birçok hükümleri verdikten sonra yuridullahu liyubeyyine lekum ve yehtiyekum sünenellezine min kablikum. Allah-u Teala size her şeyi açık açık ortaya koymak ve sizi sizden öncekilerin sünnetlerine yönlendirmek ister diyor, diyor mu? Peki o sünnet neymiş? Hem Allah'ın enbiyasına farz, hem bize farz. O yol, yani Kur'an'ın ve hikmetin açıkladığı yolun adı sünnet. Ama ne yapmışlar? Bu sünnet, o Allah'ın sünnetullah dediğine tabiat kanunu diyerek öldürmüşler o kelimeyi. Hikmeti öldürmüşler. Resul ve Nebi kelimelerini öldürmüşler. Kendi kafalarına göre haşa bir ilah yapmışlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı Hristiyanların İsa'yı ilah yapması gibi ikinci bir hüküm kaynağı. Onun sözleriyle Allah'ın sözleri arasında bir eşitlik koymuşlar. Buna da vahiy gayrimetlu demişler. Peki öyle bir şey, bak gayrimetlu bırak. Açıkça Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği burada belliyken Zeyd uymadı. Allah Zeydi değil, Muhammed Aleyhisselam'ı suçladı. Peki bu kadar açık meseleler varken bu din anlayışını, din anlayışının kabul edilebilir bir tarafı var mı? Sen okuduğun ilahiyatta kabul edilir bir tarafı var mı?
Hocam yok yani hiç tamamen zan üzerine kurulmuş bir
olmaz ki. İlim maalesef. Olmaz yani. Şimdi Allah ne bak sünnetullah fillezine kale min kabl ve kane emrullah kaderen maktura. Allah'ın emri ölçülü biçilidir. Öyle hiç kimse kendi kafasına göre oraya bir ilave bir çıkarma yapmaz. Şimdi burada şu sonuç ortaya çıktı mı? Allah-u Teala bakın her konuyu bütün ayrıntılarıyla ve örnekle anlatmış mı anlatmamış mı? Var mı? En küçük şüphe var mı?
Yok hocam.
Sen de var mı? Bir şüphe kaldı mı? Bak gayet ama tekrar ediyoruz. Bütün bunları açıklayan, sistemlerini çökerten ayetlerin her birisine mutlaka bir şey anlaşılmasın diye bir şey yapmışlar. Tahrif derken milleti tahrif kelimesinin anlamı da tahrif edilmiştir biliyorsun. Tahrif demek efendim harfleri değiştirmek değil, anlamı başka tarafa çekmek demektir ki o da zaten ortada.
Bu soruyla alakalı belki ufak bir yönde şeyi vurgulamak lazım. Şimdi bizim geleneğimizde hep senet vurgusu yapılır. Hep senet. Yani bu da aslında bir ayrı bir algı. Derler ki hayali bir silsile vardır. Bunlar çok adil, çok güvenilir, melek gibi insanlardır. O kadar iyi insanlardır ki yalan söylemezler, haram yemezler. Her türlü incelik, adalet bu insanlarda vardır. Öyle midir? İnanılıyor. Öyle bir topluluk. Bunlardan gelen, müteselsilen gelen bir rivayete birileri de çıkıp onay verir, evet bu sahihtir denirse artık o olay bitmiştir. Dolayısıyla senet vurgusu hep vardır. Yani bize kadar doğru bir şekilde geldiyse tamam kardeşim artık orada sen konuşma. Öte taraftan bir grup da çok az bir grup ya Kur'an'a arz diye bir şey vardır. Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen şeyler Kur'an'a arz edilmelidir. Dolayısıyla ona göre değerlendirilmelidir. Bu tarz küçümsenir, hatta tahkir edilir çoğu zaman. İşte bu senede yapılan vurguya itiraz eden damara, yani işte ya kardeşim sizin senet dediğiniz şey hayali bir şeydir, elle tutulur bir şey değildir. Bunun belgesi, kaydı, kuydu yoktur. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen şeyler Kur'an'a arz edilmelidir. Denildiğinde bu defa derler ki bak senede yaptığım bu küçümseme Kur'an'ı tartışmaya götürür. Çünkü Kur'an da bize bu senet yoluyla gelmiştir. Onun ilahi olduğunun, Allah'ın kitabı olduğunun elimizde tutacağımız tek delili budur. Güvenilir adamlar, güvenilir bir kişiden bunu bize nakletmişlerdir. Dolayısıyla sen tutar bugün bu rivayetleri senet açısından dikkate almaz, hafife alır dersen iki gün sonra Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğu hususu da tartışmaya açılmıştır denilir. Bu da bir aldatmacadır. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun delili asla ve kata birilerinin bize bunu güvenilir bir şekilde ulaştırmalara falan değildir. Böyle bir delil olmaz. Buna hiç kimse inanmaz. Buna sadece inandığını söylerler ama kalben hiç kimse böyle bir şeye inanmaz. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili ne Muhammed Aleyhisselam'ın kendisidir, ne Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilir biri olmasıdır, ne de Muhammed Aleyhisselam'dan bize güvenilir yollarla gelmesidir. Bunların hiçbiri bir kitabın Allah'ın kitabı olduğu anlamına gelmez. Güvenilirlik eğer delil olsa Mekke'deki müşriklerden hiçbirimiz Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilirliği konusunda onlardan daha fazla bilgiye sahip değiliz. Ama bu adamların hiçbiri bu Kur'an'ı kabul etmediler. Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilir olması bunun ilahi kitap olduğunu göstermez. Öyle bir şey olsaydı Mekke'nin tamamı 610 yılından itibaren silme Müslüman olurdu. Böyle bir delil olmaz. Hiç kimse Muhammed Aleyhisselam'ı hiçbirimiz onlardan daha iyi tanıyor değiliz. Dolayısıyla bu kitap Muhammed Aleyhisselam'ı da aşan bir kitaptır. Bunun ilahi kitap olmasının şeyi başka bir şeydir. Yani bizzat kendisidir. Evet, bizzat kendisidir.
Kestim. Hocamın çok güzel bir sözü var. Ben her yerde kullanıyorum. Bir kitap kendisinin Allah'a ait olduğuna dair bir insanın sözüne ihtiyaç duyuyorsa o kitap Allah'ın kitabı değildir.
Olamaz.
Yani bir kitap ancak kendisi Allah'ın kitabı olduğunu ispatlayabilecek durumda olmalıdır. Evet. Zaten sizin bu söylediğiniz şeyden dolayı aklıma gelen bir ayeti de burada şey yapayım. Rad suresinin son ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve yekulüllezine keferu leste mursela. Yani sen bize gönderilmiş bir elçi, Allah tarafından gönderilmiş birisi falan değilsin. Sen bir Resul değilsin diyenlere karşı Rabbimiz şöyle dedirtiyor. Kul, de ki onlara, kefa billahi şehiden beyni ve beynekum, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve men indehu ilmul kitap, ve kitaptan bilgisi olanlar yeter diyor. Yani Nebi'nin Resul olduğuna, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna delil olarak yine kitap bilgisine vurgu yapılıyor. Yoksa dediğiniz gibi birilerinden silsile yoluyla gelen şekillerde bir kitabın Allah'ın kitabı olduğuna delil yani bu gösterilemez.
Hadis tartışmaları Kur'an'ın ilahiliğini tartışmaya açacaksa açsın yani. Evet. Geç bile kalınmıştır.
Yani zaten o hayra vesile olur, evet, demektir.
Ya açsınlar. İşte şu masada birkaç kere söyledim. Siz de biliyorsunuz. Almanya'nın Göte Üniversitesi'nden şeyler gelmişti. Evangelik fakültesinden papazlar gelmişti buraya. Aynı zamanda öğretim üyeliği yapıyorlar hepsi de. Burada bana dediler ki işte biz Tevrat'ın, İncil'in şeyini yaptık, o ne test ediyorlar? Karbon testini, evet, falan yaptık. İşte orijinalliğini tespit ettik. Siz de Kur'an'ın orijinalliği konusunu tespit ettiniz mi? Dedim. Bir de şeyde bir hanım çalışıyordu bu Kur'an ayetleri üzerinde. Köln'de bir hanım çalışıyordu. Şimdi adını unuttum. Yani bir, o da Alman. Peki bu yapıyor, bu çalışıyor. Siz ne diyorsunuz? Ben de onlara dedim ki bakın, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmadığı konusunda şüpheniz varsa lütfen bunu açık bir şekilde söyleyin. Kur'an-ı Kerim zaten işte senin okuduğun ayetleri de okudum. Yani getirin diyor. Bütün toplaşın, herkesi toplayın. Evet. Ve Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmadığına dair bize küçücük bir belge getirin. Biz şüpheli bir şeye asla inanmayız dedim burada kendilerine. Peki o hanım, o hanımla da her türlü işbirliğine hazırız. Biz şüpheli bir kitaba asla inanmayız dedim. Tamam, gittiler, 3 ay sonra tekrar geldiler. Ben ne kadar zorladıysam o konuya kesinlikle girmediler. Demek ki 3 ay boyunca çalışmışlar, bir şey çıkaramamışlar. Dolayısıyla bizim bir korkumuz yok ki.
Tabii.
Yani bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu, benim hiç tanımadığım insanların şeyi nereden tanıyorum, ne biliyorum ben? Böyle saçmalık olur mu? Zaten o rical ilmi dediğinizde 2 asır sonra ortaya çıkmadı mı? Hiç tanımadıkları, hayatta görmedikleri bir takım isimler sayıyorlar. Bu adam böyledir.
Hocam, Muhammed Aleyhisselam'ın hemen arkasında ilk safı tutan adamlarla alakalı Muhammed Aleyhisselam'ı Allah uyarıyor. Bu adamlar hakkında yanılıyorsun diyor. Daha ötesi var.
Hayır, Medine halkından ve min ehlil Medine'ti meradu aleyhine fekilâ
talimuhum
diyor. Medine arkından münafıkla iyice ustalaşmış kişiler var, tanımazsın diyor. Münafıkın suresine demiyorum.
Humul aduv diyor ya. Asıl düşman onlardır.
Humul aduv. Münafıkun diye bir sure indiriyor. Resulullah'ın hayran kaldığı konuşmalarını, ay ne kadar güzel konuşuyor dediği kişilerin en büyük düşman olduğunu Allah söylemiyor mu?
Yani bu işi Muhammed Aleyhisselam yapamıyor, biz yapacağız.
Ya bunlar yapıyor. Hem de hiç görmedikleri insan hakkında.
Hiç görmedikleri insanlar hakkında.
Yani bu olmaz. Yani bu İslami ilimlerin yeniden, sıfırdan başlaması lazım. Tabii biraz uzattık konuyu ama o kadar önemli bir konu ki mecburen uzattık, isteyerek değil ama inşallah iyi anlaşılmıştır. Bu soruyu soran arkadaşlara da teşekkür etmek lazım. Bu kitap ve hikmet konusundaki soruları soranlar demek ki düşünüyorlar, soruyorlar. Bu verdiğimiz cevap onları tatmin eder, etmez. Biz ondan sorumlu değiliz. Biz bildiklerimizi açıkladık. Onlar da aynı metotta Kur'an ayetlerinden eğer bize cevap veriyorlarsa versinler. Vermiyorlarsa hiç kusura bakmasınlar. Bu ayetler çok net bir şekilde bizim uymamız gereken tek kaynağın Kur'an olduğunu söylüyor. Öyle geleneksel anlamlarla efendim Kur'an açıklanmamıştır, açıklamaya muhtaçtır diyorsanız bu Kur'an'a %100 aykırıdır. Çünkü Allah ayrıntılı bir şekilde açıklamış, onlara ayrıntılı bir şekilde açıklamış bir kitap getirdim demiştir. Çok sayıda ayette Kur'an'ın çok ayrıntılı açıkladığını bildiriyor. İşte biz de ayrıntılı açıklamalara bugünkü derse bir örnek daha vermiş olduk. Neyse Allah-u Teala kendi kitabını kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı, o kitapta indirdiği hikmeti çok iyi bir şekilde kavramayı, tüm insanlığın problemlerini Kur'an-ı Kerim'e göre çözmeyi hepimize nasip eylesin. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın.